Ayrım 21. Thomas More ve Ütopyası. Karl Kautsky. Sayfa 232. 2. Eleştirisi. Konuyla ilgili birkaç bilgi kırıntısından dolayı kimse Moore'un amacının modern bilimsel sosyalizmin savlarıyla tamamen çakıştığını iddia etmek istemiyor. Sosyalizm iki olguya dayanır. Proletaryanın sınıf olarak ortaya çıkışı ve bilimi hizmetine alan, onu bugün her fabrikada planlı düzenlenmiş toplumsal bir çalışma sistemine zorlayan makineli büyük işletmelerin gelişmesi. Büyük işletme teknik temeli oluşturur. Bilimsel sosyalizme göre proletarya bu temel üzerinde, eğer politikada yetkili bir etken haline gelmişse, kendi çıkarına uygun olarak üretime biçim verir. Ne ki kapitalist üretim tarzı kendi kusurlarını, bu kusurları aşmak için belirlenmiş öğelerden daha çabuk geliştirmiştir. Proletarya kendini bir sınıf olarak hissetmeden ve araştırmacılar tarafından toplumsal dönüşümün taşıyıcısı olacak güç diye meydana çıkarılmadan önce değişmez bir kurum ve halkın küçük ama önemli bir parçası olmak zorunda kalmıştı. Öte yandan meta üretim sistemi altında büyük işletme sadece kapitalist biçimde meydana çıkabilmişti. Bu durum büyük sermayeler birkaç elde toplandıktan ve karşısında mülksüz, iş arayan bir proletarya ordusu yer aldıktan sonra mümkün olmuştu. Yeni bir toplumun nüvesi ortaya çıkmadan önce sermaye ve proletarya, kitlesel sefalet ve aşırı zenginlik uzun süre var oldu. Bu nüve kendini göstermediği sürece kapitalist üretim tarzının yol açtığı acıları, onun karşıtını tertipleyerek ortadan kaldırma çabaları temelsiz ve sosyalizmde ütopyacı bir sosyalizm olarak kalmak zorundaydı. Asla bilimsel bir sosyalizm olamazdı. Bu durum 19. yüzyılın başında hala devam ediyordu ve Moore'un döneminde kim bilir ne kadar elverişsizdi. Daha 19. yüzyılın başında belirli hedefleri olan belirli bir işçi hareketi baş göstermişti. Moore'un işçi hareketi diye karşılaştığı olaylar genellikle zanaatçı ve köylü öğelerden bir araya gelen gizli birliklerdi, umutsuz ayaklanmalardı. Daha 19. yüzyılın başında kapitalist imalathanelerden büyük işletmelere geçişi görmek mümkündü. Moore'un döneminde kapitalizm İngiltere'de sanayiyi ve tarımı ele geçirmeye başlamıştı. Kapitalizmin egemenliği henüz teknik dönüşümleri gerçekleştirecek kadar uzun bir süreyi kapsamıyordu. Kapitalist meta üretimi ile basit üretim arasındaki fark nitelikten çok aşama farkıydı. Bugün kapitalist büyük işletme ile çiftçilerin ya da zanaatçıların işletmeleri arasındaki fark açık açık göze çarpmaktadır. Kapitalist işletme ötekilerden sadece büyük değildir, üstelik başka aletlerle, başka türlü, başka yöntemlere göre üretmektedir. Basit üretimle kapitalist meta üretimi arasında böyle bir fark 16. yüzyıl İngiltere'sinde henüz mevcut değildi. Tüccarın yününü dokuyan işçiler bunu lonca dokumacısının işçileri gibi aynı şekilde yapıyordu. Aralarındaki tek fark tüccarın dokuma ustasından daha çok işçi çalıştırmasıydı ve dokumacı kalfasının günün birinde usta olma sırasının kendisine geleceğini umut etmesiydi. Oysa kapitalist tüccarın ücretli işçisi hiçbir zaman kapitalist olma şansına sahip değildi. O günlerde kapitalist üretim tarzı ile loncaya özgü üretim tarzı arasındaki fark teknik değil, sosyal bir farktı. Zanaat her ikisinin de temelini oluşturuyordu. Tarımda da durum buna benziyordu. Kapitalist kiracıların işletmeleri, feodal küçük çiftçilerin işletmelerinden başlangıçta sadece büyüklüğü bakımından ayrılıyordu. Tarım yöntemlerinde bir iyileşme, yetkinleştirilmiş aletlerin kullanımı kapitalist işletmelerde henüz fark edilmiyordu. Ancak insanlar yine de gereksiz hale getirilmişti. Ama bu, çiftçilerin üretkenliğini arttırarak değil, zirai üretimde pek fazla hüner istemeyen bir biçime, yani ziraattan otlak işletmesine geçilerek sağlanmıştı. Moore'un döneminde İngiltere'deki kapitalizmin uyumsuzlukları bu kadar seçik bir şekilde ortadayken, bu kapitalizmin dayandığı ve Moore'un da kendi antikapitalist toplumunun kuruluşuna çıkış noktası aldığı teknik temeller bu yüzden hala zanaat ve tarımdı. Demek ki Moore'un birçok noktada modern sosyalizmden ayrılmak zorunda kalması doğaldır. Moore politika konusunda kimi yönlerden, şayet insan onu 16. yüzyıl değil de 20. yüzyıl ölçülerine göre değerlendirecek kadar akılsızsa, bize bir gerici gibi gelir. Proletaryanın gelişmemişliği nedeniyle o her çeşit halk hareketinin karşısındaydı ve meşruti monarşiyi savunuyordu. Böylece Moore'un sosyalizmi de bize birçok yönüyle ekonomik açıdan geri kalmış görünür. Şaşılması gereken durumun böyle olması değildir. Tersine elverişsiz koşullara karşın Moore'un sosyalizminin geri kalmışlığının yanı sıra modern sosyalizmin başlıca belirtilerinden birçoğuna sahip olmasıdır. Böylece onu haklı olarak yeni dönem sosyalistleri arasında saymak gerekir. Moore'un komünizminin modern olmayan yanları çıkış noktası aldığı ve almak zorunda kaldığı üretim tarzının zorunlu sonuçlarıdır. Bu modern olmayan yanlardan biri de özellikle her bireyin belirli bir zanaata bağlanmış olmasıdır. Modern büyük sanayide en önemli görev bilime düşer. Bilim, üretimde rolü olan mekanik ve kimyasal güçleri sistemli şekilde araştırır. Üretim tarafından biçimi değiştirilen değişik maddelerin mekanik ve kimyasal özelliklerini de araştırır. Sonuçta araştırdığı ilkelerin teknikte uygulanmasını sağlar. El işçileri için geriye, makinelerin ya da kimyasal sürecin gözetimi sırasında boş, değersiz ama kolay öğrenilebilen zahmetsiz işler kalır. El emeğinin bu değersizliği ve basitliği bugün aşağılanışının en önemli nedenlerinden birini oluşturur. O artık zihni meşgul etmez, çekiciliği de kalmamıştır onun. İtici ve köreltici etkilerde bulunur. Becerikli iş gücünü beceriksizle, deneyimliyi deneyimli olmayanla, güçlüyü güçsüzle değiştirme olanağını sağlar. Aynı zamanda kapitalisti giderek artan uzman işçi mevcudunu elinde tutma zorunluluğundan kurtarır. Bilimin üretime uygulanışı da üretim ilişkilerini durmadan değiştirir. Zira bilim yerinde saymaz ve sürekli yeni iyileştirmelere zorlayan rakiplerin baskısı da azalmaz. Dünün makineleri bugün eskimiştir ve yarın artık rekabet edecek durumdan çıkmıştır. İşçi yarın başka bir fabrikada tekrar iş aramak için bugün dün çalıştığı makineden farklı başka bir makinede çalışır. Proletarya üretimi düzenlemeye başlar başlamaz işçi sınıfını aşağılayan bu nedenler ve de birçok öğe onun gelişmesine biçim verecektir. Makinelerde işlerin basitleştirilmesi, işçiye zaman zaman işini değiştirme, uyumlu bir düzen içinde bugün hiç de üretici olmayan jimnastiğin yaptığı gibi onu güçlendiren ve canlandıran bir dizi meşguliyet kaslarını ve sinirlerini çalıştırma olanağını tanır. Arka arkaya değişik işlerde çalıştıktan sonra içinde uyuyan yeteneklerinin bilincine varır. Bir makineyken özgür bir insan olur. Çalışma zamanının kısalmasını sağlayan bilimle meşgul olmak, işine tekrar zihinsel içeriğini de kazandırır. İşinin tüm teknik ve ekonomik mekanizma ile olan bağını, bu mekanizmanın doğal köklerini anlamasına neden olur. Böylece işçi, açlık yüzünden çalışmaya mecbur olmak yerine, çalışma zorunluluğunu idrak ederek işini özgürce yapar hale gelir. Büyük işletme üretimi ile mümkün, ama zorunlu da olan iş değiştirmenin yerine Moore, daha önce dediğimiz gibi her işçinin belirli bir zanaata bağlı kalmasını getirir. Zanaatta aletlerin kullanımı ve ham madde üzerindeki etkisinin öğrenilmesi, sistemli bilimsel bir araştırmanın değil, kişisel, genellikle rastlantısal deneyimlerin birikmesinin sonucudur. Bu durum imalathanelerde de söz konusudur. Ama burada her üretim süreci değişik, kısmi işlere ayrılır. Her işten bir işçi sorumludur ve bunu öğrenmek, belirli bir üretim sürecinin bütün işlerini ve yöntemlerini öğrenmek kadar zaman almaz. Çalışması mümkün olduğunca üretken olması için gerekli beceriyi kazanana kadar işçiyi uzun bir süre kendi kısmi işine bağlamak imalathanede nasıl zorunluysa, faaliyetleri çeşit çeşit olan zanaatta da mesleğin tüm inceliklerini bilen becerikli bir usta ile sürekli ilişki içindeki işçinin genç yaştan itibaren belirli bir mesleğe bağlanması teknik bir zorunluluktur. Yukarıda belirttiğimiz gibi zanaatçılık hala belirli bir çekiciliğe sahip olduğu için bu bağlılık hiç de kötü görünmez. Peki ama zanaatla ilgisi olmayan faaliyetlerde Moore'un döneminde sayıları artmış olan gündelikçi işçilerin çalışmasında, kirli, tiksindirici işlerde, mezbahalarda, evlerin ve kentlerin temizliğinde vesaire durum nasıl? Sosyalizme karşı dar görüşlerin öne sürdüğü gözde bir itiraz olan bu nahoş işler bütün ütopyacılar için genel bir sıkıntının nedeni olmuştur. Fourier bunu çalışma yaşamına kattığı psikolojik, genellikle dahicesine düşünülmüş motifler aracılığıyla ortadan kaldırmayı denemiştir. Moore da buna o günlerde hala güçlü olan dinin yardımıyla ulaşmaya çalışmıştır. Ama dini yeterli bulmadığı için kölelerin zorunlu çalışmasına sığınmayı, başkaları için çalışan mülkiyetten ve haklardan yoksun bir sınıfı komünist ideal devletine katmayı gerekli görmüştür. Bu durum kendisine zor gelmiş, böyle bir sınıf mevcut olmasaydı başlarına daha kötü şeyler gelecek olan insanları bu sınıfa dahil ederek işin ağırlığını biraz olsun hafifletmek için kıvranıp durmuştur. Alçaltılan sınıfı tamamen ortadan kaldırmak, dayanak aldığı teknik temel yüzünden mümkün değildi. İlk defa modern büyük sanayi ve bilimsel teknik, değişik işlerin hoş ve hoş olmayanlarının dengede tutulması, geri kalan nahoş işlerin basitleştirilerek tüm çalışmaya ehil kişilerce değişimli yapılabilmesi, böylece özel çalışma zorunluluğunun mağdur bir tek işçi sınıfının üzerinden kaldırılması olanağını sağlamaktadır. Bugün bile hoş ve hoş olmayan işler arasındaki fark epey azalmıştır. Ama bu, önceleri hoş olan işlerin tüm çekiciliğini kaybetmesi şeklinde olmuştur. Öte yandan modern teknik yine de bir dizi hoş olmayan işi katlanılır hale getirmeyi ya da tamamen yok etmeyi başarmıştır. Ne var ki bugüne kadar teknik genel olarak bu yönde henüz çok şey yapmamıştır. Çalışmanın rahat ve hoş oluşunu destekleyip teşvik etmek kapitalizmin sorunu değildir. Onun derdi, çalışmanın nahoşluğunda bir artışa yol açsa bile iş gücünden tasarruftur. Ancak işçi sınıfı, üretim tarzı üzerinde belirleyici etkilerde bulunduğu zaman bilim, tüm gücünü nahoş işlerin ortadan kalkması sorununun çözümüne vermek için harekete geçirilecektir. Modern tekniğin tüm ciddiyetiyle işe koyulduğu zaman çözemeyeceği bu tür bir sorun yoktur. Ayrıca bugünkü nahoş işlerin büyük bir bölümü sanayiyi kırsal bölgelere taşıyarak bertaraf edilecektir. Bu konuya ileride döneceğiz. Modern bilimsel tekniğin mevcudiyeti, nahoş işlerin ve bunların özel bir işçi sınıfına havale edilmesinin zorunluluğunu ortadan kaldırmaya mutlaka yeterli olacaktır. Bu yüzden artık ütopyanın kölelerine ihtiyacımız yoktur. Bu bağlamda modern sosyalizmle çelişen üçüncü bir eğilimi anmamız gerekiyor. Ütopyalıların kanaatkârlığı. Moore toplumun yurttaşlarını elden geldiğince bedensel işlerden kurtarmak, ki bu tamamen modern bir eğilimdir, onlara zihinsel ve toplumsal faaliyetler için serbest zaman kazandırmak istiyordu. Bunun çaresi çalışmayı örgütlemektir. Böylece ekonomik yaşamdaki mevcut anarşinin bugünküyle karşılaştırılırsa, Moore'un döneminde pek kayda değer olmayan bir anarşinin yol açtığı tüm yararsız işlerden kaçınılacaktır. Daha sonra herkese iş ve sonuçta da ihtiyaçların kısıtlanması gelecektir. İlk iki noktada Moore'un modern sosyalizmle ortak yanları vardır ama sonuncu da değil. Gerçekten de bugün teknik iyileştirmelerin birbirini kovaladığı, üretim tarzının kapitalizmin sınırlarına dayanan ve gelişmek için bu sınırları zorlayan bir üretkenlik aşamasına ulaştığı aşırı üretim çağında çalışma zamanını kısaltabilmek için ihtiyaçları kısıtlama zorunluluğundan söz etmek, durum ve koşulları yanlış değerlendirmenin garip bir belirtisi olurdu. Moore'un döneminde durum farklıydı. Zanaatçıların üretkenliği çok yavaş gelişiyordu. Genellikle yerinde sayıyor, zaman zaman da tamamen körleniyordu. Tarımda da durum buna benziyordu. Bu temel üzerindeki komünizm, işçi sayısına oranla üretimde önemli bir artış umudu vermiyordu. Demek ki ihtiyaçları kısıtlamak, çalışma zamanı önemli ölçüde kısaltılmak istendiği zaman söz konusuydu. Kapitalizmin, Moore'un tanık olduğu etkisi aşırı üretim değil, üretim azlığıydı. Koyun otlakları genişledikçe tarım alanları daraldı. Bunun sonucu gıda maddelerinin fiyatındaki artıştı. Amerika'dan Avrupa'ya akan gümüş ve altının da kısmen etkisi vardı. Moore'un ütopyalılarını çok yalın göstermeye iten neden, bu durumdan çok dönemindeki çılgınlık derecesine varan lükstü. Bu lüks, egemen sınıfların her iki cinsiyetinde de günümüzün moda tutkunu en savurgan kadınlarımızdakinden çok daha ileri gitmişti. Bu, hem giysilerde hem de ev mefruşatında görülen bir lükstü. Sanatsal bir ihtiyacın tatminine değil, sadece zenginliğin teşhirine yarayan şatafatlı bir yaşam biçimi ortaya çıkmıştı. Moore'un bu duruma şiddetle karşı çıkmasının ve o hırsla tamamen karşıt bir aşırılığa düşerek Ütopyalıları post ve bir örnek yün giysisiyle yetindirmesinin nedenini anlamak kolaydır. Ancak Moore'un keşişlere özgü bir çileciliği vaaz ettiği sanılmamalı. Tam tersine, gereksiz işlerle topluma yük olmayan zararsız hazlar konusunda onun gerçek bir epikürcü olduğunu göreceğiz. Moore'un modern olmayan yanları birçok yerde dönemindeki geri kalmışlığın kendisine kabul ettirdiği kısıtlamalar halinde ortaya çıkar. Ancak bunlar karakterinin ve idealinin modern niteliğini karartacak kadar onu etkilememiştir. Kalıntılarını hala çiftlik, köy ve kentlerdeki sınırlı kooperatiflerde görüp tanıdığı, hem doğal komünizmin hem de bildiğimiz gibi kendisine hiç de yabancı olmayan Platon'un komünizminin tersine, Moore'un sosyalizmi ile bugünkü sosyalizmin hangi özelliklerin ortak olduğu araştırıldığı zaman hemen anlaşılacaktır. Gelişmemiş üretim tarzı yüzünden bu örnekleri izlemek akla yakın gelse de Moore, o zamanlar özellikle ticaretin temsil ettiği kapitalizmin özüne kendi komünist savlarını başlayan yeni dönemin belirtisi olarak kazandıramayacak kadar derinden nüfuz etmişti. İlk bölümde doğal toplumdaki dışta bırakırlığın ve sınırlılığın dünya ticareti tarafından nasıl aşıldığını gördük. Platon, sınırlı kooperatifin yerine ekonomik birlik olarak ulusu geçirerek doğal toplumu aşmayı başaramamıştı. Dünya ticareti ise doğal toplumun zümrelere özgü dışta bırakırlığını da aşmıştır. Orta çağ kentleri gibi Platon'un devleti de keskin sınırlarla birbirinden ayrılan zümrelere bölünmüştü ve komünizm Platon'da en üst zümrenin bir ayrıcalığıydı. Kapitalizmin yaşam ilkesi ise serbest rekabettir. Rekabet koşullarının herkes için eşit olması, yani zümreler arası farkların kalkması. Kapitalizm küçük toplumları bir ulus halinde birleştirdiği zaman eğilimi de tüm zümreleri tek bir ulus içinde kaynaştırmaya kadar varmıştır. Kapitalizmin bu eğilimleri Moore'un komünizmine de uyar. Moore'un deneyim ve araştırma sonucunda tanıdığı geçmişteki komünal ve zümresel komünizmin tersine bu komünizm ulusaldır. Tamamen bağımsız gruplar ve komünler halinde ulusu parçalamak isteyen bugünün anarşizminden çok daha moderndir. Ütopya'da Senato'nun değişik komünlerin delegelerinden oluştuğunu gördük. Ulusu temsil eden bu delegeler, üretimi örgütler, üretimi güven altına almak için ihtiyaçları ve araçları tespit eder, ürünleri bu istatistiğin sonuçlarına uygun şekilde dağıtır. Komünler ürünlerini başka bir komünün ürünleriyle değiştiren meta üreticileri değildir. Herkes tüm ulus için üretir. Üretim araçlarının özellikle de toprakların ve arazilerin sahibi komün değil ulustur. Ürün fazlasını meta olarak dış ülkelere komün değil toplum satar. Buradan elde edilen gelir topluma kalır. Altın ve gümüş ulusun savaş harcamalarını karşılar. Kapitalizmde ise sadece rekabet koşullarının eşitliğiyle sonuçlanan ulus içindeki herkesin eşitliği, Moore'un komünizminde herkes için eşit çalışma yükümlülüğü haline gelmek zorundaydı. Bu önemli ilke onu sıkı sıkıya modern sosyalizme bağlar. Çalışmayanların, sömürenlerin komünizmi olan Platon'un komünizminden ayırır. Platoncu devletin ayrıcalıklı zümresi sadece kendileri komünizmde yaşayan bekçileri çalışmayı onur kırıcı bulur. Çalışan yurttaşların ödedikleri vergilerle yaşar. Herkes için eşit çalışma yükümlülüğü, Ütopya'da önemsiz bir istisna tarafından ihlal edilir. Çalışmaya ehil kişiler arasından birkaç bilge bundan muaf tutulur. Yanı sıra bilgelerden özenli bir çalışma bekleyebilmek için bedensel çalışmanın pek çok alıştırma ve sebat gerektirdiği zanaat sisteminde bu istisna zorunluydu. Çalışmayı üretici bir jimnastiğe dönüştürme olanağı tanıyan makina bu istisnayı gereksiz kılar. Ayrıca ayrıntılarına girmemizi gerektirecek kadar önemli değildir. Angarya işçilerinin varlığı Ütopyalıların eşitliğiyle elbette çelişir. Biz bu çelişkinin nasıl açıklanması gerektiğini önceden biliyoruz. Ayrıca Moore, dönemindeki üretim tarzının geri kalmışlığına verdiği bu ödüne karşın, köleleri kalıtsal bir zümre değil, bir sınıf haline getirerek modern karakterini mümkün olduğunca korumuştur. Kölelerin çocukları birer köle değildir. Bunlar istedikleri zaman durumlarını değiştirebilen ya yabancı ücretli işçilerdir ya da kendi kusurları yüzünden alçalan ve kendi iyi davranışları nedeniyle tekrar yükselebilen angarya işlerde çalışmaya mahkum edilmiş, toplumsal konumunu kaybetmiş kişilerdir. Ancak özellikle dikkati çeken ve tamamen bugünkü sosyalizmde tasavvur edilen nokta erkek ve kadın için çalışma yükümlülüğündeki eşitliktir. Kadının sanayide meslek hayatına katılmasıdır. Kadınların da erkekler gibi bir zanaat öğrenmesi gerekir. Bu konuyla ilgili olarak şimdilik bunlar yeter. Sonraki bölümde kadınların çalışması konusuna bir başka bağlamda geri döneceğiz. Burada söz konusu sadece Ütopyalıların üretim tarzıdır. Bir de önemli, tipik bir özelliğe değinelim. Kent ve köy arasındaki karşıtlığın kalkması. Bu sorun, sanayinin kentlerde toplanması sonucunda meydana çıkan çok modern bir sorundur. Kentler dünya ticareti olarak büyük kentleri doğuran ticaret tarafından yaratılmıştı. Büyük kentler de zihinsel uyarımların tüm araçlarını ve aydınları kendi içinde toplayarak ve de köyleri maddi manevi ıssızlaştırarak insanları bedensel yönden yıpratmaktadır. Sorun elbette büyük kentlerin nedenini yani meta ticaretini tanımayan bir toplumda çözülebilir. Moore'un döneminde çözüm henüz bugünkü gibi acil değildi. Henüz kimse bugünün devasa kentlerini tasavvur edemiyordu. Bununla beraber kent ve köy arasındaki karşıtlık o zamanlar bazı bölgelerde oldukça belirgin bir hal almıştı. Bunu pastoral şiirlerin önce 15. yüzyılda İtalya'da meydana çıkmasından anlıyoruz. Bu şiirler kentlilerin köy yaşamına duyduğu özlemi dile getiriyordu ve aynı zamanda köy halkı için uydurulmuş duygusallığı ve saflığı sergileyerek kentlilerin köy yaşamını anlama konusunda ne çok şey kaybettiğini gösteriyordu. Moore, modern üretim tarzının büyük kentlerde zararlı bir büyümeye yol açan eğilimini gözlemek fırsatına sahipti. Zira Londra o günlerde en hızlı büyüyen kentlerden biriydi. Moore'un dönemindeki Londra'nın nüfusuna ilişkin güvenilir bir bilgiye ne yazık ki ulaşamadık. Kentin hızla büyüdüğü, Moore'un doğumundan 100 yıl önce 1377'de nüfusunun 35 bin olmasından anlaşılabilir. Rogers, Six Centuries, sayfa 117. Buna karşılık Moore'un ölümünden 55 yıl sonra 1590'da Giovanni Botero yaklaşık 160 bin kişilik nüfusuyla Londra'yı Napoli, Lisbon, Prag ve Gent ile aynı sıraya sokar. Grant'a göre 1661'de nüfusu 460 bin, King'e göre 1683'te 530 bin, Sir William Petty'ye göre ise 696 bindir. Encyclopædia Britannica, Londra maddesi. Bu son iki yazar kentin sınırları konusunda farklı düşünüyordu. Kent o kadar hızlı büyüyordu ki daha Elizabeth döneminde genellikle politik açıdan ciddi endişelerin uyanmasına neden oluyordu. Londra'nın politika yaşamında oynadığı seçkin rol hatırlansın. 1580 yılında kraliçe kentin kapılarından 3 İngiliz mili uzaklıktaki bir çevrede yeni ev yapımını sert bir şekilde cezalandıracağını söyleyerek yasakladı ve her evde sadece bir ailenin ikamet etmesini emretti. Yasa elbette kağıt üzerinde kaldı ama bu bile başkentin hızla büyüdüğünü kanıtlamaktadır. Kent içinde doğadan yalıtlanmış olmayı Moore da çok ağır bir şekilde hissediyordu. Elimizde onun Colette'e yazdığı doğaya olan özlemini ifade eden bir mektup daha var. Fırsat düşer düşmez çevredeki bir köye, bugün metropolün bir semti olan Chelsea'ye yerleşmek için Londra'yı terk etti. Londra'daki durum ve koşullar, Moore'un öngörüsü, merakı ve özlemleri, işte bütün bunlar kent ve köy arasındaki karşıtlığı kaldırma zorunluluğunun kendisince tam olarak anlaşılabilmesi için bir araya gelmişti. Ne var ki bu karşıtlığı kaldırmak ancak sanayiyi kırsal bölgelere naklederek, sanayiyi tarımla birleştirerek mümkündür. Ama bu düzeltmenin genel bir köylüleşmeye yol açmaması gerekiyorsa, o zaman küçük çiftçilerin üretim tarzına zorunlu şekilde bağlı olan yalıtlanmayı ortadan kaldırmaya yarayacak teknik araçlar mutlaka mevcut olmalıdır. Kişisel ilişkiler yerine başka yollarla iletişimi sağlayacak araçların, yani basının, postanın, telgrafın, telefonun çok gelişmiş olması gerekir. Aynı şekilde ürünlerin, makinelerin, ham maddelerin ve insanların iletişim araçları da. Yani demir yollarının, buharlı gemilerin vesaire. Sonuçta her zirai işletme o kadar genişlemiş olmalıdır ki tek bir işletmede çok sayıda işçinin yoğun biçimde bir araya gelmesine ve böylece bu tür bir yoğunlaşmanın sağlayacağı zihinsel uyarımlara olanak tanımalıdır. Yani yüzlerce işçiyi çalışmaların yönetilip yönlendirildiği çiftlikte birleştiren zirai büyük işletme. Moore'un döneminde bütün bu ön koşullar mevcut değildi. Ancak onun amacı halkın köylüleşmesi değil, daha yüksek manevi bir kültür düzeyine çıkmasıydı. Demek ki tarımla sanayinin birleşmesi ona göre mümkün değildi. Bu yüzden kendisini sınırlayarak her yurttaşa belirli bir süre için tarımda çalışmayı önermek, çocukları küçük yaştan bu işlere alıştırmak ve kentlerin büyüklüğü için aşmalarına izin verilmeyen bir ölçü koymak zorunda kalmıştı. Kentlerin yetişkin sayısı 10-16 olan 6 bin aileden az ya da fazla bir nüfusu aşmaması gerektiğini ileride göreceğiz. Bu önlemler elbette modern sosyalizmin özüne uymuyor. Moore toplumunun kuruluşuna temel aldığı küçük burjuva üretim tarzı yüzünden bu önlemleri icat etmek zorunda kalmıştır. Biz burada Moore'un hedeflerinin yine de modern olduklarını görüyoruz. Ama onların gerçekleşmesi dönemindeki üretim tarzının geri kalmışlığından doğan engele takılmıştır. Bu üretim tarzı özellikle basiretli, özellikle sistemli bir eğitimden geçmiş ve o zamanlar İngiltere'de mevcut, özellikle elverişli koşullar altında ekonomik duruma vakıf Moore gibi bir gözlemcinin sözü geçen üretim tarzının eğilimlerini idrak etmesini sağlayacak kadar yeterince gelişmişti. Ama bunu aşmak için gerekli araçları sunacak kadar değil. Böylece Moore'un komünizmi de eğilimlerinin birçoğunda moderndir. Araçlarının birçoğunda ise modern değildir. 21. ayrımın sonu. Sayfa 242.